24. Kanto. Ne yürümemiz söyleyişimizi, ne söyleşimiz yürümemizi ağırlaştırıyordu. Yürüyorduk. Pupa yelken giden bir tekne gibi. İki kez ölmüş izlenimi veren ölülerin şaşkınlık beliriyordu gözlerinin dibinde. Benim canlı olduğumu görünce sözümü sürdürdüm. Dedim ki, bu ruhun yavaş tırmanmasının nedeni yanında yürüyen öteki. Biliyorsan söyler misin Picard'a nerede? Bana bakanların içinde önemli biri varsa onu da söyle. İyiliği, güzelliği dillere destan kız kardeşim. Mutluluklar içinde başında tacıyla bize bakmakta Yüce Olimpos'tan. Önce bunları dedi, ardından ekledi. Öyle tanınmaz kıldı ki açlık yüzlerimizi, adlarımızı söylemek yasak sayılmamalı. Bana birini gösterdi. Şu gördüğün Boneginta, Lukkalı Boneginta. Şurada suratı en çopur olan da kutsal kiliseyi sardı kollarıyla. Taurus'ta doğmuştu. Şimdi açlıkla ödemekte. Bolsena yılan balıklarıyla vernakka şarabının günahını. Teker teker daha bir sürü atsaydı, hepsi sevindi adının anılmasına. Hiçbiri suratını asmadı. Ubaldin della Pila'yı, bir sürü insanı asasıyla besleyen Bonifazo'yu gördüm. Açlıktan dişlerini takırdatıyordu. Messer Marşe'yi gördüm. İsteği azalmış gibiydi. Oysa ölmeden önce içkiye doymak bilmezdi. Her gördüğünü öncekine yeğleyen biri gibi, beni gördüğüne en fazla sevindiği izlenimini veren Lukkalı'ya doğru yürüdüm. Bir şeyler mırıldanıyordu. Adaletin canını en çok yaktığı yerden Gentukka benzeri bir sözcük duyuluyordu. Ey ruh, dedim. Benimle konuşmaya can atar gibi duruyorsun. Konuş da ikimizin de isteğini karşıla. Bir kadın dünyaya geldi. Daha koca evine gitmedi, diye söze girdi. Sevdirecek sana adı kötüye çıkan kentimi. Bu öngörüyle buradan gideceksin. Dediklerim hataya düşürürse seni, gerçekler doğru yolu gösterecek. Ne olur söylesene, gördüğüm kişi Ey Sevdayı Bilen Kadınlar dizesiyle başlayan yeni akımı yaratan mı? Dedim ki, ben o kişiyim ki sevda esin verince kaleme sarılırım, onun yüreğime yazdıklarını aktarırım. Kardeş, şimdi anladım dedi. Noteri, Guitone'yi, beni yeni yumuşak biçemden uzak tutan nedeni, kalemlerinizin sevdanın dediklerini nasıl yerine getirdiklerini anladım. Bizim kalemlerimizin yok böyle bir hüneri. Sorunu derinlemesine inceleyen biri, iki biçem arasında bir başka ayrım göremez. Sonra sustu, hoşnut olmuştu sanki. Kışın Nil boyunca konaklayan kuşların kimi kez havada bir araya gelmeleri, sıralar oluşturup daha hızlı uçmaları gibi oradakiler de gözlerini benden uzaklaştırdılar. Sıskalığın ve isteğin hafiflettiği adımlarını daha da sıklaştırdılar. Koşmaktan yorulan bir kişi nasıl yavaşlar da arkadaşlarının gerisinde kalırsa göğüs kafesini sıkıştıran soluğu düzelsin diye... Forrest'a bu kutlu sürünün gerisinde kaldı. Benim yanıma geldi. Seni bir daha ne zaman görürüm dedi. Ne ömrüm kaldığını bilemem ki dedim. Ama dönüşüm sanmam ki bu kıyıya gelmek için duyduğum istekten tez olsun. Çünkü yaşamak zorunda kaldığım yöre soyunmakta erdemlerinden gün geçtikçe acı bir yıkıma yönelmekte. Olsun dedi. En büyük suçluyu bir hayvanın kuyruğuna bağladılar. Günahların bağışlanmadığı vadiye yolladılar. Hayvan her adımda hızını çoğaltıyordu. Durmadan hızlanıyordu. Sonunda parçaladı onu ve oraya bıraktı. Utanca bürünen vücudu. Söylediklerimin yeterince açıklamadığını, sözün burasında gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Bu yuvarlar çok dönmeden anlayacaksın. Ayrılalım şimdi. Bu beldede zaman çok değerli. Gereğinden çok zamanım gitti. Seninle birlikte yürüyeyim derken. Savaşa giden bir süvari birliğinden kimi kez bir atla fırlar ya ileri, çarpışmayı başlatmak onuruna erişmek için. O da adımlarını öyle açarak uzaklaştı bizden. Yeryüzünde büyük ustalığa erişen o iki kişiyle yolda kaldım ben. Aklımın dediklerini izlemekte zorlanması gibi, gözlerimin de onu seçmekte zorlandığı denli önümüzde uzaklaşmıştı ki, az ötede dalları meyve, yaprak yüklü ikinci bir ağaç gözüme ilişti. O yöne dönmüştük çünkü. Ağacın dibinde bir sürü insan ellerini kaldırmış yapraklara bakıyordu. Bir şey isteyen ama karşılık alamayan. Ne var ki isteğini daha da bilemek için ne istediğini gizlemeyip yüksekte tutan telaşlı, çaresiz çocukları andırıyorlardı. Sonra düş kırıklığı içinde uzaklaştılar oradan. Bunca yakarıya göz yaşına kulak tıkayan koca ağacın altına vardık az sonra. Geçip gidin yaklaşmadan. Havva'nın ısırdığı ağaç çok daha yukarıda. Ondan türedi bu ağaçta. Bilmiyorum kimdi bunları diyen yaprakların ardından. Virgilius, Statius ve ben birbirimize yaklaştık. Yamaç boyunca ağaçtan uzaklaştık. Sarhoş olup Tessus'la savaşan bulutların çifte göğüslü çocuklarını anımsa diyordu ses. Bir de dağlardan geçip Midyan'a ulaşan Gedeon'un su içmek için oyalanan İbranileri yanına almadığını anımsa, olumsuz sonuçlara ulaşan bu oburluk günahlarını dinleye dinleye iki kıyının birinde yol aldık. Sonra tenhalaşan yolun boşluğunda binden çok adım attık, düşünceye dalmıştık. Hiç konuşmadık. Nereye gidiyorsunuz üçünüz de düşüne düşüne dedi bir ses. Birdenbire sarsıldım. Ürkmüş, korkmuş bir hayvan gibi. Kim olduğunu görmek için başımı kaldırdım. Bize yukarının çıkışı burada. Erince erişmek isteyenler buradan geçerler diyen bu kişi gibi ışıl ışıl kıpkırmızı bir madene bir cama rastlamamıştım hiçbir fırında. Görünüşü görmez kılmıştı gözlerimi. Ustalarıma doğru dönmüştüm ben de kulak yordamıyla yürüyen biri gibi. Otların, çiçeklerin kokularına bürünen, günün doğuşuna haber veren Mayıs Meltemi benzeri bir rüzgarın alnımı yaladığını duyumsadım. Bir de havaya ıtır kokuları saçan kanadın esintisini duyumsadım. Ne mutlu onlara ki damak keyifleri yol açmaz aşırı isteklere, ölçülü bir acıkma duymakla yetinirler. Sözleri ulaştı kulaklarıma. 25. Kanto. Bir an önce yukarı çıkmak zamanı gelmişti. Çünkü güneş boğaya bırakmıştı meridyeni. Gece de akrebe bırakmıştı yerini. Karşısına ne çıkarsa çıksın boş veren, aldırmayıp yürüyüp geçen, acelesi aklından gitmeyen biri gibi dar geçide girdik biz de. Dar olduğu için çıkanları ayıran merdivene yöneldik birbirimizin peşinde. Yavru leylek kanatlarını açar, uçmaya kalkar. Sonra yuvasından ayrılmayı göze alamayıp indirir ya kanatlarını. Benim de içimdeki soru sorma isteği bir kabarıp bir diniyordu. Kimi kez dudaklarım kıpırdıyordu. Ne denli hızlı yürüsek de güzel babam susmadı. Sözlerinin okunu tutma, yayda gerili, bırak gitsin ileri dedi. Bunun üzerine hiç çekinmeden söze girdim. Beslenmenin gerekli olmadığı yerde dedim. İnsan nasıl zayıflar? Yanıt verdi. Ateşte yanan kütükle birlikte Melagros'un da nasıl tükendiğini aklına getirirsen buna şaşırmazsın. Siz kımıldadıkça görüntünüzün de kımıldadığını düşünürsen zor saydığın şeyin kolay olduğunu anlarsın. Ama kafanı takılanı gidermek statüsün elinde. Onu çağırıyorum. Ondan istiyorum şimdi yaranı iyileştirmesini. Statüs yanıt verdi. Eğer senin önünde öncesi sonrasız gizleri açıklaman gerekse karşı gelemem bu isteğine. Sonra şunları ekledi. Oğul, söyleyeceklerimi iyice yerleştirirsen belleğine yanıt almış olursun öğrenmek istediğine. Susamış damarların içmediği, sofradan kaldırılmış yemek artığı benzeri kusursuz kan, insan organlarını oluşturma yetisini alır kalbimizden. Damarlarda akan kanın da aynı yerden organlara biçim verme yetisini alması gibi. Bu kan inceler incelmez adını anmamanın daha doğru olacağı bir yere iner. Sonra doğal bir kapta birleşir başka bir kanla. Bir olur ikisi burada ve geldikleri yerin kusursuzluğu nedeniyle biri boyun eğmeye hazırdır, öbürü eğdirmeye. Ötekiyle birleşen kan pıhtılaşarak önce etkimeye başlar, ardından can verir. Maddesinin katılaştırdığı şeye etkin güç bir bitkinin ruhu benzeri bir ruha dönüşür. Aradaki ayrım birisi kıyıya demirlemiştir, öteki yolculuk etmektedir. Öyle güzel çalışır ki bir deniz süngeri gibi kıpırdar, duyumsar artık. Sonra da üretir tohumunu taşıdığı duyu organlarını. Oğul, Can verenin kalbinden gelen güç şimdi doğanın istediği gibi dağılır, yayılır organların içine. Ama bir hayvanın nasıl olup da konuşabildiğini anlayamazsın daha. Senden daha bilgili biri bile anlayamamıştı bunu vaktiyle. Öyle ki geliştirdiği görüşte ruhtan aklı dışlamıştı. Çünkü hiçbir organa bağlayamamıştı. Kulak kesil de dinle şimdi. Ve şunu bil ki dölüt beyni eksiği olmayan bir beyindir. İlk devinimin sahibi sevinçle bakar doğanın bu becerisine ve içine güçlü mü güçlü bir ruh gönderir. Bu ruh orada bulduğu her şeyin, her etkin şeyi kendisine çeker. Yaşayan, duyumsayan, düşünen tek bir ruh ortaya getirir. Bu sözlerin seni daha az şaşırtması için asmadan akan öz suyla birleşen güneşin ürettiği şarabı aklına getir. Lakesis'in ipliği tükenince ruh bedeni bırakır. Hem insansı hem kutsal yetileri götürür kendisiyle birlikte. Öbür yetilerin sesleri kesilir. Bellek, akıl ve istenç ise eskisinden de etkin kesilir. Zaman yitirmeyen ruh iki kıyıdan birine düşer. Şaşılacak bir biçimde hangi yola gideceğini öğrenir ve uzamla çevrilir çevrilmez çevresi, biçimlendirici ruh her yana ışık verir. Canlı organlarda yaptığı gibi. Yağmur yüklü havanın üstüne vuran güneş ışınlarının etkisiyle çeşitli renklere bürünmesi gibi buradaki hava da içerdiği biçime göre birikir ruhun çevresinde ve etkir onun üstüne. Ve alevin nereye giderse ateşi izlemesi gibi ruh da izler yeni biçimini. Aldığı yeni biçim nedeniyle görülebilir olan ruha gölge adı verilir ve çevreyi görür. Duyu organları gelişir. Böylece biz de konuşur, güleriz, iç çeker, gözyaşı dökeriz. Bu dağda tanık olduğun gibi. Gölgeye değişik biçimler veririz. İsteklerimize, duygularımıza göre. Seni de şaşırtan bu işte. Yolun sonuna varmıştık artık. Sağımıza sapmıştık. Bambaşka düşüncelere dalmıştık. Burada yamaç alev püskürüyordu. Kayalardan yükselen bir rüzgar alevleri itip uzaklaştırıyordu. Bu nedenle açık taraftan gitmemiz gerekiyordu. Peş peşe. Hem ateşten korkuyordum, hem de içimi aşağıya düşme korkusu dolduruyordu. Rehberim dedi ki, bu yörede dikkat kesilmeliyiz. Kolayca yanlış adım atabiliriz. Hataya düşebiliriz. Tam o sırada alevlerin içinden Deus Clementia ilahisi yükseldi. İçimden dönüp bakmak geldi. Alevlerin içinde yürüyen ruhlar gördüm. Bir onlara, bir kendi adımlarıma baktım. Bakışlarımı aralarında paylaştırdım. İlahinin sona ermesinden sonra "Virum non cosmoco" diye bağırdılar. Sonra alçak sesle yeniden ilahi okumaya koyuldular. İlahi sona erince Diana ormanda bekledi. Venüs'ün zehrini tadan Helike'yi kovdu diye bağırdılar. Sonra yeniden ilahi okudular. Sonra erdemin ve evliliğin gerektirdiği dürüstlükte karı koca adları saydılar. Ateşin onları yaktığı süre içinde sanırım hep böyle davrandılar. Böyle bir özenle, böyle bir besinle yaralarını sardılar. 26. Kanto. Yolun kenarından yürüyorduk peş peşe. Dediklerimi kulak ardı edeyim deme, diyordu güzel ustam sık sık. Güneş sağ omzuma vuruyordu. Saldığı ışıklar batının ufkunu gök mavisinden beyaza dönüştürüyordu. Gölgem alevleri daha kızıl kılıyordu. Bu değişiklik yürüyen ruhların çoğunun dikkatini çekiyordu. Bu olgu benden söz etmelerine yol açtı. Gölgeye benzemiyor bunun bedeni, dediler birbirlerine. Bunun üzerine bir bölümü yakınıma geldi. Ama hepsi özen gösterdi. Kendilerini yakan alevlerin dışına çıkmamaya. Sanki ağır yürüdüğün için değil, belli ki saygı duyduğun için ötekilerin peşinden gitmektesin. Susuzluktan, ateşten kavrulan bana yanıt vermelisin. Yalnız ben beklemiyorum yanıtını. Bu gördüklerin Hintlilerden, haberlerden bile daha çok çekmekte hasretini, soğuk bir içeceğin. Söylesene bize. Nasıl oluyor da güneşe engel oluyorsun bedeninle, ölümün ağına düşmemiş gibi sanki. Bunları demişti içlerinden biri. O sırada gördüğüm bir şey çekmeseydi dikkatimi, çoktan açıklayacaktım kimliğimi. Çünkü alev alev yolun içinden ama bu kez karşı yönden başka bir kalabalık gelmekteydi. Bakışlarım onlara yönelmişti. Her gölge kucaklaşıyordu karşılaştığı gölgeyi. Gölgeler öpüşüyordu birbirleriyle. Seviniyorlardı bu kısa ömürlü şenliğe. Kara diziler oluşturan karıncalar da böyle burun buruna gelir birbirleriyle. Belki de yol sormak, fal açmak amacıyla. Dostluk gösterisi sona erince, daha ilk adımlarını atmadan önce her biri bağırıyordu olanca gücüyle. Yeni gelenler Sodom ile Gomorra. Ötekiler de şehvete kavuşsun diye boğa ineğe girdi. Fasifa, pasifa diye bağırıyorlardı. Sonra kimisi güneşten kaçıp Rife tepelerine, kimisi soğuktan kaçıp çöllere giden turnalar gibi kalabalığın biri uzaklaştı, öteki yanına geldi. En uygun çığlıklarda, ilk ezgilerde gözyaşı döke döke yaklaştılar. Bana soru sormuş olanlar az önce yaptıkları gibi yanıma yaklaştılar. Dinlemeye hazırdılar. İki kez tanık olmuştum isteklerine. Söze girdim. Ey günün birinde erince kavuşacak ruhlar. Organlarım, genç ya da ihtiyar, yeryüzünde kalmadılar. Kanlarıyla, kaslarıyla yanımdalar. Artık kör olmamak için yukarıya gitmekteyim. Oradaki bir kadın elde etti. Sizin dünyanızdan ölümlü bedenimle geçme iznini. Dilerim en büyük isteğiniz bir an önce gerçekleşir. Sevgi dolu engin göklere kabul edilirsiniz. Ne olur bana söyler misiniz? Siz ve gelinizde size sırtı dönük gidenler kimlersiniz? Yazıya dökmek isterim bu dediklerinizi de. Yontulmamış dağlı kente inip de nasıl şaşkınlıklar içinde bakarsa çevresine, deli tutulmuş gibi aynı şeyi yaptı bu görüntülerde. Ama çok geçmeden soylu yürekleri şaşkınlıktan kurtulunca az önce soru soran ruh dedi ki bana, ''Ne mutlu sana ki daha iyi ölebilmek için deneyim kazanmaktasın. Bizimle ters yönde gidenler, yengi kazanan Sezar'ın yüzüne kraliçe diye bağırılmasına yol açan günahı işlediler.'' Sodom diye bağırarak gitmekteler. Duyduğun gibi kendilerini yermekteler. Ateşin etkisine utancı eklemekteler. Bizim günahımız erdişilikti. İnsanların yasalarını boşlayıp da tutkularımıza tutsak olduğumuz için hayvanlar gibi ayıbımızı yüzümüze vurmak amacıyla birbirimizden ayrılırken tahtadan hayvanın içinde hayvan kesilenin adını anıyoruz hep birlikte. İşlediğimiz suçları biliyorsun şimdi. Adlarımızı da öğrenmek istersin belki. Ne var ki hem vakit yok hem de tanımıyorum herkesi. Ama yerine getireceğim benimle ilgili isteğini. Benim adım Guido Guinezelli. Geç kalmadan pişman olduğum için arınmaktayım şimdi. Likurgus'un öfkesi burnundan tüttüğünde iki delikanlının analarını görünce duyduklarını duydum ben de ama aynı yürekliliği gösteremedim. Dokunaklı aşk şiirleri yazan benim ve benden de iyi şairlerin babasının adının söylendiğini işitince artık düşünceler içinde yüzüyordum. Hiçbir şey demiyor, duymuyor, ona bakıyordum. Ateş nedeniyle yanına yaklaşmıyordum. Bakmaya doyunca gözlerim hizmetinde olduğumu söyledim. Ant içip sözümü pekiştirdim. O dedi ki, söylediğin bu sözlerle öyle parlak bir iz bırakıyorsun ki ben de lete bile silip karartamaz bu izi. Eğer sözlerin gerçeği belirttiyse, sözlerinin, bakışlarının içerdiği sevginin nedenini bana söyle. Dedim ki, yeni dil yaşadığı sürece güzel dizeleriniz yazıldıkları mürekkebi bile sevdirecek bizlere. Ey kardeş, dedi. Parmağımla gösterdiğim kişi önündeki bir ruhu işaret etti. Ana dilinin en usta işçisi, düz yazılarıyla, sevda şiirleriyle herkesin önüne geçti. Ama kimi budalalar, Limoges'luyu ona üstün sayarlar. Bunlar gerçeklerden çok güne uyarlar. Sanatı, aklı bir yana bırakarak yargıya varmaya kalkarlar. Eskiden Guitino'da aynı biçimde ağızdan ağıza değerlendirilmişti. Ama sonunda birçok şair gerçeği kabul ettirmişti. Madem ki İsa'nın başpapazlık ettiği manastıra gitme iznini vermişler sana, bu beldede günah işlemeyeceğimize göre Noster'ın bizim için gerekli bölümünü oku benim için onun önünde. Sonra belki de yanındaki başka birine vermek için yerini ateşin içinde gözlerden yitti. Suya dalan bir balık gibi. Gösterdiği gölgenin yanına gittim. Tutkumun onu konuk etmeye hazır ol. Nazlanmadan söze girdi. Sonra arındıkları ateşin içine gizlendi. Yedinci kanto. Güneşin ilk ışınları vuruyordu yaratıcısının kanının aktığı yere. Ebro yüksek terazinin altında akıyordu. Öğle sıcağı Ganj sularını ısıtıyordu. Böyleydi güneşin konumu. Gün batımı yaklaşıyordu. Tanrı'nın güleç meleği bize göründüğünde alevlerin dışında kenarda duruyordu. Bizimkinden değişik bir sesle Mundo Corde ilahisini söylüyordu. Yanına vardığımızda dedi ki bize: "Ey kutsal ruhlar, alevlerden geçmedikçe ileri gidemezsiniz. Girin alevlerin içine ve kulaklarınızı tıkamayın söylenen ilahilere. Toprağa gömülen ölü gibi oldum bu sözleri işitince." Ellerimi öne uzattım, ateşe baktım. Diri diri yanan insanları gözlerimde canlandırdım ve ileriye doğru uzandım. Sevecen rehberlerim bana doğru dönmüşlerdi. Virgilius dedi ki: "Oğul, burada belki canın yanar ama ölmezsin. İyi düşün, anımsa. Geryon'un sırtından bile kurtarmıştım seni. Tanrı'ya bunca yakınken neler yapmam ki? Hiç kuşkun olmasın. Bu alevlerin içinde 1.000 yıl kalsan bile zarar gelmez saçının tek bir teline. Eğer kandırdığımı sanıyorsan seni, yaklaştır ateşe giysinin eteğini. Kendi ellerinle sına dediğimi. Bırak korkuyu, bırak şimdi. Dön şöyle, çekinmeden gir içeri. Çakılıp kalmıştım, vicdanımla çelişki içinde. Rehberim benim kıpırdamadığımı görünce üzülmüştü belli ki. Bak oğul dedi, Beatrice ile aranda tek engel bu şimdi. Dut ağacı kızıla çalarken Tisbe'nin adını duyunca can çekişen Pyramus'un gözlerini açması gibi benim de katılığım gevşeyi verdi. Bilge rehberime baktım. Düşüncemden çıkmayan adın söylendiğini işitince rehberim başını salladı. Olduğun yerde mi kalıyorsun yoksa dedi. Ardından gülümsedi. Bir elmaya gönlü edilen bir çocuğa gülümser gibi. Sonra önüme geçti. Ateşin içine girdi. Statius'a da geriden yürümesini söyledi. Oysa Statius uzun süre ikimizin arasından gitmişti. Ateşin içine girdiğimde öyle ölçüsüzdü ki alevlerin sıcaklığı, serinleyeyim diye erimiş camın içine bile atabilirdim kendimi. Sevgili babam, yüreklendirmek için beni yürürken hep Beatrice'ten söz ediyordu. Gözlerini görür gibiyim şimdiden diyordu. Öbür yakadan yükselen bir ses yol gösteriyordu bize. Bu sesi izleye izleye dışarı çıkıp bir yokuşun başında bulduk kendimizi. Venite Benedicti Patris Mei sözleri yükseldi oradaki bir ışıktan. Öyle güçlüydü ki yumdum gözlerimi. Güneş batıyor, akşam oluyor dedi. Durayım demeyin, hızlandırın adımlarınızı, kararmadan önce batı. Yol kayanın içinde dimdik yükseliyordu. Bu yolu izledikçe güneşin artık alçalmış ışıkları önümde kırılıyordu. Daha birkaç basamak çıkmıştık ki gölgemin yok olması bana ve yanımdaki iki bilgeye güneşin arkamızda battığını belli etti. Ve ufkun engin genişliği tek renge bürünmeden ve gece gökyüzünü kaplamadan önce her birimiz bir basamağı yatak yaptık kendimize. Çünkü dağın yapısı hiçbirimizde bırakmamıştı tırmanma gücünü, tırmanma isteğini. Karınlarını doyurmadan önce tepeden tepeye seken gözü pek keçiler güneş bastırınca nasıl geviş getirirse bir gölgede sessizce ve sopasına dayanan çoban nasıl onları beklerse tehlikeli gözlerle sığırtmaç yıldızlı geceleri sürüsüyle birlikte nasıl yürek rahatlığı içinde dışarıda geçirirse sürüyü yırtıcı hayvanlardan korursa bu durumdaydık biz üçümüz de. Ben keçi gibiydim, onlar çoban gibi. İki yanımız kayalarla çevrili. Buradan dışarısı çok az görünüyordu. Ama yine de yıldızlar seçiliyordu. Daha büyük, daha parlaktılar her zamankinden. Gördüklerimi düşünür, yıldızlara bakarken uyku bastırdı birden. O uyku ki daha olmadan önce bilir çok şeyi. Sevda ateşiyle sürekli yanan sitera doğu yönünde dağın tepesinde ışımaya başladığında genç, güzel bir kadın gördüm düşümde. Kırlarda dolaşıyor, çiçekler derliyordu. Şarkı söyleyerek şunları diyordu. Adımı öğrenmek isteyen varsa bilsin ki adım Lia. Çevrede güzel ellerimi dolaştırmamın nedeni bir taç yapmak kendime. Aynada kendimi beğenmek için süslenmekteyim. Ama kız kardeşim Rachel aynadan ayrılmıyor. Bütün gün önünde oturuyor. Güzel gözlerine bakmaktan hoşlanıyor. Benim hoşlandığım ise ellerimle süslenmek, onun keyfi bakmak, benimki iş görmek. Evlerine daha yakın geceledikçe yolcuların daha da sevdikleri şafağın ilk ışıkları önünde karanlıklar dört bir yana kaçışıyordu. Benim de uykum dağılıyordu. Ustalarımı ayakta görünce kalktım ben de. Ölümlülerin bunca dal arasında aradıkları o tatlı elma bugün açlığını giderecek senin de. Virgilius böyle dedi bana. Hiçbir armağan daha önce böyle bir sevinç vermemişti bana. Yukarıya ulaşma isteğim öyle artmıştı ki artık her adımda kanatlanmış uçuyordum sanki. Merdiveni koşa koşa çıkıp da en üst basamağa vardığımızda Virgilius gözlerini bana dikti. Oğul dedi, ateşin geçicisini, süreklisini gördün ama şimdi geldiğimiz yerde ben de göremiyorum ileriyi. Buraya akılla, sanatla getirdim seni. Bundan böyle kendi isteğin rehber olacak kendine. Sarp çetin yolların dışındasın artık. Karşında ışıyan güneşe bak. Toprağın burada ürettiği otlara, çiçeklere, fidanlara bak. Döktükleri yaşla beni sana getiren o mutlu güzel gözler gelinceye dek istersen yerde otur, istersen çiçeklerle. Benden tek söz, tek işaret bekleme. Aklın özgür şimdi. Doğru ve sağlıklı da. Hata edersin uyumazsan ona. Artık tacını da külahını da bırakıyorum sana. 28. Kanto. Doğan günü gözlerden gizleyen yemyeşil ağaçlı kutsal ormanın içini, çevresini görmek isteğiyle doluydu içim. Daha fazla bekleyemezdim. Yoldan ayrıldım. Dört bir yandan mis gibi kokuların yükseldiği toprakta ağır adımlarla yürümeye başladım. Hiç değişmeyen bir esinti alnımı okşuyordu. Hafif bir meltem gibi yüzüme vuruyordu. Uysal dallar titreşiyor, kutsal dağın ilk gölgesinin düştüğü yöne bel veriyordu hep birlikte. Ama yine de tepelerinde küçük kuşların hünerlerini göstermelerini engelleyecek denli eğilmiyorlardı. Yaprakların arasında sevinç içinde öten kuşlar ezgilerine eşlik eden sabahın ilk saatlerini karşılıyordu. Aeolus, Kıyısse sahillerinde rüzgarı salıverdiğinde de böyle bir ses gelir çamlığın içinden. Ağır olsa da adımlarım, yaşlı ormanın içinde hayli yol almıştım. Ormana girdiğim yer görünmez olmuştu. Karşıma çıkan bir ırmak yolumu kesiyordu. Kıyısında biten otları küçük dalgalar sola eğiyordu. Güneşin de ayın da ışınlarını engelleyen sonsuz gölgenin altında kopkoyu esmer aksa da hiçbir şey gizlemeyen bu ırmağın yanında yeryüzünün en temiz suları oldukça bulanık kalırdı. Ayaklarım durmuştu. Gözlerimle ırmağın karşı yakasına atladım. Dağlarda yeni açmış çiçekleri taradım. Ve orada insanı aklını başından alırcasına şaşırtan bir nesnenin belirmesi gibi tek başıma bir kadın göründü gözlerime. Türkü söyleyerek yolunu baştan başa süsleyen çiçekleri derleye derleye yürüyordu. Dedim ki ona, ''Ey güzel kadın, her zaman kalbe tanıklık eden dış görünüşe inanmak gerekirse sevda ışınlarıyla ısınmaktasın. Söylediğin türküyü dinleyeyim diye biraz ırmağa yaklaşmaz mısın? Proserpina'yı anımsattın bana. Anasının onu, onun da ilk yazı yitirdiği yerde ve zamanda. Raks eden bir kadın nasıl dönerse, bitişik ayakları yerde sürüklenir gibi adımları birbirini izlerse, kızıl çiçeklerin, sarı çiçeklerin üstünden o da bana yöneldi. Utangaç gözlerini indiren bir bakire gibi isteğimi yerine getirdi. Öyle yaklaştı ki artık ezgiyle birlikte sözlerde anlaşılıyordu iyice. Güzel ırmağın sularıyla nemli otların yanına gelince gözlerini kaldırıp beni ödüllendirdi. Venüs, oğlunun eliyle yaralandığında sanmam ki kirpiklerinin altında bunca parlak bir ışık yanmış olsun. Karşı kıyıdaydı, ayakta gülümsüyordu. Bu yüksek toprakta ekilmeden çıkan çiçekler ellerinde çelenge dönüşüyordu. 3 adımlık bir ırmaktı bizi ayıran ama Leandros bile serk sesinde geçtiği Sastos'la Abydos arasında akan, böbürlenenleri bugün de durduran Helespont'u geçit vermiyor diye lanetlememişti. Benim bu ırmağa öfkelendiğim gibi. Buraya yeni geldiniz, dedi. İnsan türüne beşik seçilen bu yörede gülümsediğimi görünce belki de bir kuşku doğmuştur içinizde ama Delectaste mezmurunun saçtığı ışık dağıtacak aklınızı kaplayan sesi. Ve sen, bana soru soran önde giden kişi, öğrenmek istediğin ne varsa sor, her soruna yanıt vermek amacıyla geldim buraya. Suyun şırıltısı, ormanın fısıltısı, dedim. Az önce öğrendiklerimle çelişen bir duygu uyandırdı bende. Dedi ki, seni hayrete düşüren olayın sırrını söyleyeceğim, aklının çelen sesi gidereceğim. O yüce güç ki ancak kendini beğenir, insanı hem iyi hem de iyiliğe yatkın yarattı ve burayı erince giden ilk adım kıldı. Ne var ki insan burada çok az kaldı, saf gülüşleri, tatlı oyunları, gözyaşı acı yaptı. Neden? Kendi hatasıydı. Aşağılarda sulardan, topraktan yayılan, çıkabildikleri kadar yükseklere ulaşan buharlar, oluşumlar, insana zarar vermesin diye bu dağ göklere doğru yükseldi. Kapısının ardında dumana yer vermedi. Çevrim hiçbir yerde kesilmedikçe hava artık ilk deviniminin etkisiyle yol alıp döndüğüne göre tümüyle özgür olur bu yükseltide. Sık ağaçlı ormanla kesişince ormanın titreşmesine yol açar. Havanın sardığı her bitki özelliklerini ona aşılar. Geri dönen hava bunları çevreye yayar. Öteki toprakta yapısına, iklimine göre çeşitli meyveler, çeşitli bitkiler verir. Bunları bilince sizin orada kimi bitkilerin ekilmeden de boy vermelerine şaşmamak gerekir. Şunu da bil ki üstüne bastığın kutsal topraklar başka yerlerde görülmeyen tohumdan, meyveden yana çok zengindir. Gördüğün su, suları çoğalıp eksilen ırmaklar gibi soğukta dönüşen buharla beslenen bir kaynaktan çıkmıyor. Hiç azalmayan, hep aynı akan, iki yöne boşalttığı suyu yalnızca Tanrı'nın isteğiyle yenileyen bir pınardan çıkıyor. Burada akarken günah izlerini siler belleklerden, öbür tarafta ise yapılan iyilikleri akla ekler. Burada adı Lethe'dir, öbür tarafta Eone olur adı. Önce burada, sonra orada tadına etkisini gösterir. Tadı her tadın üstündedir. Sonsuzluğun azalmış da olsa başka bir şey sormanı beklemeden bir şey daha açıklayacağım sana. Sanmam ki verdiğim sözün ötesine geçmenin bir sakıncası olsun senin için. Altın çağın mutlu günlerine övgüler düzen ozanlar belki de Parnassus'ta düşlemişlerdi burayı. İnsanın kökeni burada arıydı. Sürekli ilk yazdır burası, sürekli meyvedir. Bu su dillerden düşmeyen Kevser'dir. Bunun üzerine arkaya, ozanlara döndüm ve onların bu sözlere gülümsediklerini gördüm. Yüzümü güzel kadından yana döndürdüm. 29. Kanto. Sevdalı bir kadın gibi bitirdi türküsünü. Şunlar oldu son sözleri. Beatri corum tectasant peccata. Ve balta girmemiş ormanlarda, kimisi güneşe koşan, kimisi güneşten kaçan kır perileri gibi ırmak boyunca yukarıya doğru gitti. Ben de peşinden gittim, tıpkı onun gibi ağır adımlarla. İkimiz birlikte 100 adım gitmemiştik ki iki kıyıda birden kıvrılıverdi. Doğu yönünde buldum kendimi. Yolumuz yine uzun sürmedi. Kadın bir ara benden yana döndü. Kardeş bak ve dinle dedi. Tam o sırada bir ışık belirdi. Koca ormanı yarıp geçti. Şimşek olmalı dedim kendi kendime. Ne var ki şimşek çakar çakmaz sona ererdi. Oysa bu ışık gitmiyor. Daha da ışıyordu. Bu da ne? Dedim kendi kendime. Tatlı bir ezgi duyuluyordu aydınlık havada. Haklı bir öfke kapladı içimi. Havva'nın davranışını kınadım. Çünkü yerinde, göğünde, boyun eğdikleri bir yerde yeni yaratılmış yapayalnız bir dişi bir tüle bürünmek istememişti. Eğer tüle bürünseydi bu anlatılmaz güzellikleri çok daha önce, daha uzun süre tanımış olacaktım. Sonsuz mutluluğun bu ilk belirtileri arasında giderken, daha büyük mutluluklar özlerken, önümüzdeki hava yeşil dalların arasında tutuşmuş bir ateşe benziyordu. Kulaklara sanki tatlı ezgiler geliyordu. Ey kutsal bakireler, soğuktan titredimse uğrunuzda, aç, susuz, uykusuz kaldımsa karşılığını istemenin sırası geldi şimdi. Helikon sularını benim için akıtsın. Korosuyla birlikte Uranya güçlü dizeler yazmama arka çıksın. Az ötede altından 7 ağaç belirmişti. Aramızdaki uzaklık yüzünden görünüşleri değişmişti. Ama duyuları yanlışa sürükleyen toplu algılamanın uzaklığın etkisinden kurtulacağı denli yaklaşınca onlara aklı besleyen Erdem bunların Şam'dan olduğunu öğretti bana. Sesler de Hosanna ilahisi okuyordu. Ayın 15'inde gece yarısı bulutsuz bir gökte ışıyan aydan bile parlaktı yukarıda ışıyan bu güzel avize. Hayranlık kaplamıştı içimi. İyi yürekli bir Julius'a çevirdim gözlerimi. O da şaşkın bakışlarla baktı bana. Sonra bir yeni gelinden bile daha ağır adımlarla bize doğru gelmekte olan gizemli nesnelere yönelttim gözlerimi. Kadın azarladı beni. Parlak ışıkları görmeye can atıyorsun da arkalarından gelene niçin bakmıyorsun dedi. Bunun üzerine bir rehberin peşinden gider gibi giden beyaz giysili insanlar gördüm ışıkların gerisinde. Böyle bir beyazlık görülmemiştir yeryüzünde. Solumda sular ışıyordu. Bakacak olursam sol yanımı yansıtıyordu tıpkı bir ayna gibi. Gelenlerle aramızda yalnızca ırmağın kaldığı bir noktaya vardığımda durdum. Daha iyi görmek amacıyla ve gerilerinde rengarenk bir hava bırakarak ilerleyen fırça izlerini andıran alevleri gördüm. Üstlerindeki havada güneşin kendisine yay, deri yanında kemer yaptığı renklerden oluşan 7 şerit seçiliyordu. Bu bayraklar geriye doğru görüş alanımın dışına uzanıyordu. Dış şerit sanırım 10 adım açıktaydı. Anlattığım bu güzel göğün altında 24 yaşlı kişi ikişer ikişer yürüyordu. Başlarında zambaktan taçlar vardı. Hep bir ağızdan şu şarkıyı söylüyorlardı. Adem'in kızları içinde en kutlu sensin. Sonsuza dek sürsün güzelliklerin. Bu seçkinler alayı, karşı kıyıdaki taze otlarla çiçekleri artık çiğnemez olduğunda ışıkların birbirini izlemesi gibi gökyüzünde 4 hayvan geldi yanlarına. Hepsinin başında yeşil yapraklardan taçlar vardı. Hepsi de 6 kanatlıydı. Kanatların üstünde gözler yer almaktaydı. Böyle olurdu onun da gözleri. Argos yaşasaydı. Nasıl olduklarını anlatmak için daha fazla dize harcamıyorum ey okur. Çünkü şu ara başka bir soru var aklımda. Daha fazla bilgi istersen onların rüzgar, ateş ve bulutlarla soğuk yörelerden nasıl geldiklerini anlatan Hezekiel'i oku. Onun yazdığı gibiydiler burada da ama kanatları konusunda Yuhanna ondan ayrılmakta. Benim gördüğümü paylaşmakta. Dördünün arasındaki boşluğu boynundan bağlı bir grifonun çektiği 2 tekerlekli bir zafer arabası dolduruyordu. Hayvan kanatlarını havaya orta şeritle üçerli şeritlerin arasından kaldırıyordu. Havayı yararken hiçbir şeridi kırmıyordu. Yukarı kalkan kanatlar görülmüyordu. Kuş organları altın rengiydi. Öbür organlar beyaza bulanmış lal renkliydi. Roma, ne Afrikanus'u, ne Augustus'u böyle güzel bir arabayla onurlandırmıştı. Bunun yanında güneşin arabası bile sönük kalırdı. O araba ki yerin inançlı duası üzerine yolundan çıkıp yanmıştı. Jüpiter gizlice doğru bir karar aldığında Üç kadın vardı saatekerin yanında, raks ederek yürüyorlardı. Birisi öyle kırmızıydı ki ateşe atılsa zor seçilirdi. Ötekinin eti kemiği zümrüttendi sanki. Üçüncüsü bembeyazdı, taze kar gibi. Kimi kez hepsini sanki beyaz yönetiyordu, kimi kez de kırmızı. Kırmızının şarkısına göre adımları ağır ya da hızlı oluyordu. Sol tekerlekte, lal giysiler içinde dört kadın dans ediyordu. İçlerinden üç gözlü olan onları yönetiyordu. Bu anlattıklarımın gerisinden değişik giysili iki yaşlı geliyordu. Onların da görünüşü ağırbaşlı, saygındı. Doğanın en sevdiği yaratıkları için yarattığı Yüce Hipokrat'ın bir yakınına benziyordu içlerinden biri. Değişik duruşlu öteki ise parlak ve keskin kılıcıyla ırmağın karşı yakasından bile korkutmuştu beni. Sonra sıradan görünüşlü dört kişi daha gördüm. Peşlerinden yüzü diri ama uykulu bir yaşlı gelmekteydi. Bu yedi kişi de ilk topluluktakiler gibi giyinmişlerdi. Ama başlarının çevresinde zambaktan taçlar eksikti. Güllerle, kırmızı çiçeklerle süslenmişlerdi. Uzaktan onları gören tümünün de kaşlarının altına dek yandığını ant içebilirdi. Araba tam karşıma gelince bir gürültü koptu ve bu saygın kişiler yürümelerinin engellendiği izlenimini edindiler. Ellerinde ilk bayrakları artık yürümediler. 30. Kanto. Ne doğmayı ne de batmayı bilen, yüzüne günahtan başka sis perdesi inmeyen, aşağıdakinin dümenciye limanı göstermesi gibi. Burada herkese görev bilinci veren ilk göğün Septentrion'u kıpırdatmadan durunca onunla Grifon arasında yürümekte olan doğrucu kişiler erince erercesine zafer arabasına doğru döndüler. İçlerinden gökten gönderildiği belli biri üç kez Veni Sponsa Dalibano diye bağırdı. Aynı şeyi yaptı ötekiler de. Son çağrıya uyup da birden mezarlarından çıkıp yeniden kavuştukları sesleriyle Aleluya söyleyecek mutlular gibi. Kutsal arabadan Advocem Tant Senis sesine sonsuz yaşamın yüz elçisi habercisi fırladı. Hep bir ağızdan Cui Venis diyorlardı. Havaya, çevreye çiçekler atıyorlardı. Güneş doğarken doğu bölgesinin pes pembe olduğunu, geri kalan kesimin tatlı bir dinginliğe büründüğünü gördüm. Yüzü pusluydu doğan güneşin. Buharlar güneşi perdeliyor, gözlerin uzun süre dayanmasını sağlıyordu. İşte bunun gibi meleklerin ellerinden yükselen ve yeniden arabanın içine, çevresine inen bir çiçek bulutu içinde, başında zeytin dalları, yüzünde beyaz tülü bir kadın göründü gözlerime. Yeşil bir kaftan giymiş, alev rengine bürünmüştü. Kaç zamandır onun varlığından yoksun ruhum, titreye titreye ve şaşkınlıklar içinde, gözler daha onu algılamadan önce ondan ulaşan gizemli bir etkiyle eski sevdasının büyük gücünü duyumsadı yine. Daha çocukluktan kurtulmadan önce gönlümü ele geçiren erdemi görür görmez gözlerimle sola doğru döndüm. Üzülen ya da canı yanan bir çocuğun güvenle annesine koşması gibi ve dedim ki Virgilius'a, titreşmekte kanımın her damlası, eski ateşin belirtilerini duyuyorum içimde. Ama Virgilius yoksun bırakmıştı beni kendisinden. Sevgili babam Virgilius, kendimi emanet ettiğim Virgilius. Ve ilk anamızın yitirdikleri, çiğin nemlendirdiği yanaklarıma gözyaşlarının inmesini engelleyemedi. Virgilius gitti diye ağlama, ağlama Dante. Gözyaşlarını bir başka yaraya sakla. Zorunlu olarak andığım adımın söylendiğini duyunca arabanın sol yanından başımı çevirdim. Az önce meleklerin çiçekleriyle örtülü gördüğüm kadının öteki gemileri yöneten denizcileri kah Pupa'dan, kah Borda'dan denetleyen, onları yüreklendiren bir amiral gibi ırmağın karşısından bana baktığını gördüm. Başından inen minerva yapraklarıyla bezeli tül engel olsa da yüzünü açıkça görmeme, küçümseyici bir tutum içinde en önemli bölümü sona bırakan biri gibi sürdürdü sözlerini. İyi bak, Beatrice'in ta kendisi karşında. Nasıl gelebildin bu dağa? İnsanın mutlu olduğunu bilmiyor musun burada? Gözlerim Arapınar'a yöneldi ama kendimi görünce suda gözlerimi otlara çevirdim. Alnımda utancımla bir ana nasıl acımasız davranırsa çocuğuna öyle göründü o da bana. Çünkü ana sevgisinin tadı acıdır kimi zaman. Sunmuştu o, melekler o an. Inte Domine Speravi ilahisini söylediler. Ama Pedos Meos'tan ileri gitmediler. Kuzey doğu rüzgarı vurunca sertleşen kar nasıl İtalya'nın sırtında ağaçların arasında donar, sonra da gölgenin yittiği ülkeden gelen rüzgarla nasıl eriyip de kendiliğinden akarsa, alevin erittiği bir mum gibi gözyaşlarını kurudu, soluğum tutuldu benim de. Sonsuzluk tekerlerinin uyumunu sürekli izleyenler başlamadan önce ilahiye, ama onların tatlı ezgilerinde sanki niçin azarlıyorsun onu kadın der gibi bir acıma bulunduğunu sezince. Yüreğimin çevresini saran buz soluğa dönüştü ve göğsümün sıkıntısı ağzımdan, gözlerimden döküldü. O kıpırdamadan durmaktaydı arabanın aynı yanında. Sonra şunları dedi merhametli meleklere: "Siz ki uyanık durmaktasınız bitimsiz günde, sizden ne gece ne de uyku gizlemekte, dünyanın attığı tek bir adımı bile. Yanıtım bu nedenle orada ağlayan kişi bilsin diye pişmanlığın suçla orantılı olduğunu." Kendisine eşlik eden yıldızlara göre her ölümlüyü belirli bir sona ulaştıran büyük kürelerin etkisiyle birlikte gözlerimizin erişemeyeceği yükseklikte buharlardan yağan kutsal cömertliğin etkisiyle bu kişi öyle yetenekliydi ki gençliğinde şaşılacak ürünler verebilirdi, yeteneğini kullanmayı bilseydi. Ama toprak iyi ekilmez de bakımsız kalırsa daha kötü, daha yabani olur. Güçlü olduğu ölçüde yüzümle destekledim onu bir süre, yeni yetme gözlerimle doğru yolda tuttum onu kendimle birlikte. Ama ikinci çağımın eşiğine gelip de yaşamımı değiştirdiğimde benden ayrıldı, kötü yollara saptı. Etim, kemiğim ruha dönüşüp de güzellikler, erdemler çoğalınca içimde ilgisi azaldı, değerim düştü gözünde ve adımlarını gerçek olmayan bir yola yöneltti. Verdiği sözleri tutmayan geçici hevesleri izledi. Düşünde ya da uyanıkken etkilemeye çalıştım onu. Göklerden sağladığım esinle, ama kulak vermedi hiçbirine. Öyle aşağıya düşmüştü ki her ilaç etkisizdi. Tek çare ona cehennemlikleri göstermekti. Ölülerin kapısına gittim bu nedenle, ağlayarak yalvarmak için onu buraya getirene. Eğer gözyaşları boşaltan gerçek bir pişmanlık duymadan Lethe'den geçilip de tadılsaydı kutsal suyu, Tanrı'nın yüce buyruğuna karşı gelinmiş olurdu. XXXI. Kanto. Ey kutsal ırmağın karşı kıyısındaki kişi, bir kılıç gibi keskin dilini bana yöneltmişti hiç ara vermeden, sürdürdü sözlerini. Dediklerim doğru mu söyle? Böyle bir suçlamaya senin itirafın da eklenmeli. İçim öyle alt üst olmuştu ki konuşmak istedim ama sesim kesildi. Ağzımdan çıkmadan önce bir süre sustu. Sonra dedi ki: "Ne düşünüyorsun? Yanıt versene." Sular daha kötü anılarını silmedi. Korkuyla şaşkınlık öyle iç içe geçmişti ki ağzımdan çıkan evet'i duymak için gözlerin katkısı gerekliydi. Kundakla yay aşırı gerilince nasıl yay da kirişte kırılır, ok hedefe daha yavaş giderse, bu ağır yükün altında ezildim ben de. Gözyaşlarım hıçkırıklarıma karıştı, sesim dudaklarıma takıldı kaldı. Dedi ki: "Seni ötesinde insanın isteyeceği hiçbir şey olmayan iyiliğe yönelten sevgimin orta yerinde hangi hendeklerle, zincirlerle karşılaştığında daha yukarılara gitmek isteğini bir kenara bıraktın. Nasıl bir yarar, nasıl bir çıkar buldun da ötekilerde böyle peşlerine takıldın onların?" Acı acı iç çektikten sonra yanıt verecek gücü buldum kendimde. Sözcükler dudaklarımdan zorla döküldü. Ağlayarak dedim ki: "Yüzünüz gizlenince dünya nimetlerinin sahte zevkleri adımlarımı çeldi." Dedi ki: "Şimdi söylediklerini söylemeyip inkar etseydin yine de suçun bilinirdi. Hiçbir şey gizlenemez o yargıçtan." Ama suçlunun kendi ağzından çıkarsa günah suçlaması, bileği taşı törpülemeye başlar keskin ucu bizim mahkememizde. Her neyse, bir başka kez trenlere direnebilmen ve suçundan utanman için gözyaşlarını dindir de beni dinle. Gömülü bedenimin seni karşıt bir yöne götürmesi gerektiğini öğreneceksin. Doğa da, sanat da gözlerinin önüne toprağa gömülü bedenimin güzelliklerinden üstün bir şey sunmadı. Ben ölüp de bu yüce zevkten yoksun kalınca hangi ölümlü nesne seni çekmeliydi kendine? Aldatıcı nesnelerin uğrattığı düş kimliğinin ardından yükseklere çıkmalıydın. Artık aldatıcı olmayan benimle birlikte bir genç kızın ya da gel geç bir yeniliğin uğrunda ikinci bir tokat yemek için kanatlarını indirmemeliydin. Yeni doğmuş kuş yavrusu önemsemez saldırıyı 2-3 kez. Oysa tüylü kuşa ok atmak, ağ kurmak sonuç vermez. Kabahatini anlayıp başı önünde söylenenleri pişmanlık içinde sessizce dinleyen çocuklara dönmüştüm. O dedi ki, madem ki seni üzmekte sözlerim, sakalını kaldırıp da bakarsan daha da artacak tasan. Bizim buraların ya da Arbas ülkesinin rüzgarları bile koca bir meşeyi benim çenemi kaldırmamdan daha kolayca kökünden sökebilirdi. Gözlerini demeyip sakalını demesi hemen anlatmıştı bana bu sözcüğün zehrini. Başımı yukarı kaldırınca ilk yaratılanların artık dört bir yana çiçek serpmediklerini gördüm. Hala kararsız gözlerim aynı vücutta iki yapıyı birleştiren hayvana dönmüş olduğunu gördüler Beatrice'in. Tülün arkasında, ırmağın karşı yakasında, yeryüzünde olduğundan daha da güzeldi öbür kadınların tümünden. Pişmanlık ısırganı öyle dalamıştı ki içimi, beni onun sevgisinden ayıran her şeye düşman kesildim birden. Vicdan azabı kemirdi yüreğimi, yenilip yere serildim. Ne hale geldiğimi bunlara neden olan o bile bilirdi. Sonra yüreğim gücümü geliverince tek başıma gördüğüm kadını başımın üstünde buldum. Tutun bana, tutun bana demekteydi. Boğazıma dek ırmağa batırmıştı beni. Suları yaran bir tekne gibi gitmekteydi. Peşinden çeke çeke beni. Mutlu kıyının yanına yaklaşınca öyle tatlı bir asperges mi işittim ki ne anımsayabilir ne de yazabilirim o ezgiyi. Güzel kadın kollarını açtı. Başıma dolayıp suya batırdı. Su yutmak zorunda kaldım. Sonra sudan sırılsıklam çıkardı beni. Dans eden dört güzelin arasına kattı. Kollarını belime sardı kızların her biri. Burada kır perisiyiz, yıldızlık gökyüzünde. Beatrice, yeryüzüne inmeden önce ona hizmet için seçildik. Onun gözlerine götüreceğiz seni. Ama o gözlerdeki sevinçli parıltıyı algılayasın diye şu üç kişi gözlerini keskin kılacak daha önce. Bunları şarkı gibi söylediler. Sonra beni Grifo'nun yanına götürdüler. Orada bize bakmaktaydı Beatrice. Bakabildiğin kadar bak dediler. Bir zamanlar sevdanın sana oklarını gönderdiği zümrütlerin önüne getirdik seni. Alevden bile sıcak bir istek onun Grifo'na dikili ışıklar saçan gözlerine bağladı gözlerimi. Aynaya vuran güneş gibi çifte bedenli hayvan kah bir biçimiyle kah ötekisiyle yansıyordu gözlere. Ey okur, kendin karar ver. Bedenin değişmeyip de görüntünün değiştiğini görünce hayrete düşüp düşmediğimi. Şaşkın ruhum hem besleyen hem açlık veren bu besini sevinçler içinde tadarken davranışlarıyla daha yüce bir yerden geldiklerini belli eden üçler meleklere özgü şarkılarla dans ederek yürüdüler. Bak Beatrice, bak kutsal gözlerinle, seni görmek için bunca yoldan gelen kölene diyordu şarkıları. Kerem eyle, kerem eyle de yüzünü örten tülü aç, o da görebilsin diye gizlediğin ikinci güzelliği. Ey sonsuz ışığın canlı parıltısı, Parnassus'un gölgesinde solmuş ya da pınarından içmiş biri, gökyüzünün seni sardığı noktada, açık havada yüzündeki tülü açtığında, göründüğün gibi görürse eğer seni, aklının karışmasını engelleyebilir mi? 32. Kanto. Kıpırtısız gözlerim dikkat kesilmişti. Gidermek için 10 yıllık özlemi, öbür duyularım körelmişti. Kutsal gülümseme öyle çekiyordu ki eski ağlarıyla onları bağrına görmez olmuşlardı. Ondan başka bir şeyi. Tam o sırada istemeden de olsa başımı sola çevirdim. Çok bakma diye seslenen tanrıçaları duyunca ve güneşin çarptığı gözlerde oluşan karmaşanın etkisiyle gözlerim görmez oldu bir süre. Ama hafif ışığa alışıp da hafif dememin nedeni zorla uzaklaştığım o gülümsemenin görkemi. Şanlıordu'nun sağa yöneldiğini, yüzlerinde yedi alev ve güneşle birlikte geri döndüğünü gördüm. Püskürtülen bir birlik, geri dönmeden önce kalkanların siperinde, nasıl yerinde çark ederse bayraklar önde, bu yüce krallığın ilerleyen askerleri de arabanın oku kıvrılmadan önce geçip geride bıraktılar bizi. Sonra kadınlar tekerlerin yanına geldi ve Grifon kutsal arabayı itti, tek bir tüyü titretmeden. Beni ırmaktan geçiren güzel kadın, Statius ve ben daha küçük bir yay çizen tekerleğin peşinden gidiyorduk. Yılana kanan kadın yüzünden bomboş kalan yüksek ormandan geçerken meleklerin ezgisine ayak uyduruyorduk. Gittiğimiz yol en fazla 3 ok atımını bulmuştu ki Beatrice arabadan indi. Adem diye mırıldanıyordu hepsi. Sonra halka oldular yaprağı, çiçeği kalmamış bir ağacın çevresinde. Öyle genişliyordu ki gövde, ağaç yükseldikçe büyük ağaçlara alışık Hintliler bile şaşırabilirdi bu ağacı görünce. Ne mutlu sana Grifon, bu ağacın tatlı gövdesinden bir şey koparmıyorsun Gagan'la. Acılar içinde kıvranırdı karnın yoksa. Böyle bağırıyordu herkes dev ağacın etrafında. Şöyle diyordu iki yapılı hayvanda. Böyle korunur adaletin tohumu. Çektiği arabaya döndü sonra. Yaprakları dökülmüş ağacın dibine getirdi onu. Bir dalla bağladı oraya. İlk yaz gelip de büyük ışık gökyüzündeki balıkların gerisinden gelen ışıkla birlikte aşağıya indiğinde bitkilerimize nasıl özsu yürürse ve güneş atlarını bir başka yıldıza bağlamadan önce nasıl renklerini yenilerse dalları yapraksız ağaç da öyle yenilendi. Güllerden daha solgun, menekşelerden koyu renklerle şenlendi. Bu sırada arabadakilerin söylediği ilahiyi anlamadım. Yeryüzünde duymamıştım benzerini. Sonuna dek izleyemedim ezgiyi. Syrinx'in serüvenlerini dinleyen zalim gözlerin başlarına geleceği bilmeden nasıl kapandığımı çizecek yeteneğim olsaydı, modelin resmini çizen bir ressam gibi nasıl uyuyakaldığımın resmini çizerdim. Ama bu resmi kim çizebilir ki? Bu nedenle nasıl uyandığımı geçiyorum ve uykumun perdesini bir ışımayla birlikte ayağa kalk. Ne yapıyorsun? Sözleri yırttı diyorum. Meyveleri, meleklerin iştahını kabartan, gökyüzünde sürekli düğün yapan elma ağacının çiçeklerini gördüklerinde, Petrus, Yahya ve Yakup'un kendilerinden geçmeleri ve derin uykularını bölen sözü duyup da kendilerine gelmeleri, sayılarının azalmış olduğunu, Musa ile İlyas'ın gittiğini, ustalarının giysisinin değiştiğini görmeleri gibi kendime geldim ben de. Irmak boyunca yol gösteren iyi kadını ayakta üstüme eğilmiş buldum. Beatrice nerede diye kuşkuyla sordum. Dedi ki yeni yaprakların altında kökün üstünde oturmakta gördüğün gibi. İyi bak çevresini saranlara da. Ötekiler Grifon'u peşinden yukarı gitmekteler. Daha tatlı, daha derin bir ilahi söylemekteler. Bilmiyorum başka şeyler dedi mi? Çünkü gözlerimin önüne gelmişti. Beynimden silen her düşünceyi. İki biçimli hayvanın bağladığını gördüğüm arabayı bekler gibi tek başına gerçek toprağa oturmuştu. Yedi kır perisi çevresinde halka olmuştu. Ellerinde Lodos'tan da, Poyraz'dan da etkilenmeyen meşaleler vardı. Bu ormanda uzun süre kalmayacaksın. Benimle birlikte sonsuza dek İsa'nın Romalı olduğu Roma'nın yurttaşı olacaksın. Bu nedenle kötü yaşam süren dünyanın iyiliği için arabaya çevir gözlerini. Dünyaya dönünce yazıya dök gördüklerini. Böyle dedi Beatrice. isteklerini yerine getirmeye hazır ben de onun istediği yere çevirdim düşüncemi, gözlerimi. Gökyüzünün en ırak kıyısında, yağmur yağdığında, kalın bulutlardan inen ateşin kabuğu parçalayıp, çiçeklerin taze yaprakların kopmasına yol açarak ağaca inen Jüpiter'in kuşu gibi hızla yere indiği görülmemişti. Kuş olanca gücüyle arabaya bindirdi. Araba, dalgaların sancağı iskeleyi kapladığı fırtınaya tutulmuş bir gemi gibi sarsıldı. Daha sonra kursağından lokma geçmediği izlenimi veren bir tilki zafer arabasının içine girdi. Ama kadınım korkunç suçlarını yüzüne vurunca, etten yoksun kemikleri el verdiğince kaçıp gitti. Sonra kartalın daha önce geldiği yerden arabanın içine girdiğini ve tüylerini döktüğünü gözledim. Ardından yakınan bir yürekten çıkmış gibi bir sesin gökyüzünden indiğini işittim. Ne kötü bir yük taşıyorsun güzel gemim. Sonra yer yarıldı sanki, iki teker arasında bir ejderha belirdi. Kalkık kuyruğunu arabaya bindirdi ve iğnesini geri çeken bir yaban arısı gibi hain kuyruğu kendine doğru çekti. Arabanın bir parçasını koparıp sevinçler içinde gitti. Bereketli toprağın otlarla kaplanması gibi arabanın kalan bölümü belli ki iyi, temiz bir niyetle sunulan tüylere büründü. Arabanın oku, tekerleğin ikisi de bir iç çekişinden kısa süre içinde örtüldü tüylerle. Kutsal araba böyle değişince dört bir yanında başlar oluştu. Okun üstünden üç, köşelerden birer baş çıktı. Üç baş, öküz başı gibi boynuzluydu. Köşelerdeki dört başın alınlarında tek boynuz vardı. Böyle bir canavarı gören olmamıştı. Arsız bir orospu bitti gözlerimin önünde. Bir dağın duruğunda, bir kalede oturur gibi çevreyi süzüyordu güven içinde. Yanında, sanki onu elinden almasınlar diye ayakta bir dev bekliyordu. İkisi zaman zaman öpüşüyordu. Ama kadın aç, oynak gözlerini bana döndürünce yabani sevgilisi tepeden tırnağa kamçıladı onu. Sonra içi kıskançlık, öfke dolu canavarı çözdü ve öyle uzağa götürdü ki ormanda orospuyu da o garip hayvanı da göremez oldum bir süre sonra. 33. Kanto. Gözyaşları içindeki kadınlar üçlü, dörtlü korular oluşturmuş. Venerunt Gentes okumaya başlamışlardı. Öyle üzgündü ki onları dinleyen Beatrice ondan üzgün olamazdı çarmıhın dibindeki Meryem bile. Ama öteki bakireler sessizliğe bürünüp de konuşma olanağı verince ona yerinden kalktı. Yanakları alev alev onları yanıtladı. Sonra önüne dizdi yedisini de arkaya geçti kendisi, kadını, beni, durmuş olan Bilge'yi yürüttü bir işaretle. Böyle giderken sanırım 10 kez bile adım atmadan yerde gözleri buluştu gözlerimle, dingin bir yüzle. Daha hızlı yürü, dedi. Sana diyeceklerim var, iyi dinle söyleyeceklerimi. İsteğine uyup da yanına gidince dedi ki, kardeş benimle birlikte yürüyorsun, peki niçin soru sormaya kalkmıyorsun? Kendinden büyük biriyle konuşurken duyduğu saygı nedeniyle insanın sesi dişlerinin arasında boğulur ya, öyle olmuştu benim sesimde. Şunları diyebildim. Ne istediğimi, bana neyin iyi geldiğini siz biliyorsunuz Madonna. Dedi ki, korkudan da utançtan da artık kurtulmalısın. Düş gören biri gibi konuşmamalısın. Bil ki yılanın kırdığı araba eskiden vardı, artık yok. Suçlu da bilsin ki Tanrı'nın öcü çorbadan korkmaz. Önce canavar, sonra av olan arabada tüylerini bırakan kartal hep mirasçısız kalmaz. Çünkü açıkça görüyor ve duyuyorum ki hırsız kadını ve onunla yatan devi öldürecek 500, 10 ve 5'lik Tanrı elçisi için yeterli süreyi verecek yıldızlar her türlü engeli aştılar. Bize yaklaşıyorlar şimdi. Sözlerim karanlık gelecek sana belki. Temis'in, Sphinx'in sözleri gibi inandırmayıp aklını karıştıracak. Ama yakında çözülecek bu çetin bilmece. Ne koyunlar zarar görecek, ne buğdaylar, Naides'e dönüşecek olaylar. İyi belli dediklerimi, söylediğim gibi aktar öbür canlılara. O canlılar ki yaşarken ölüme koşmaktalar. Bunları yazarken iyice anımsa, nasıl gördüğünü burada, iki kez yapraklarından olan ağacı, bir şey saklama. Kim ki bu ağacın meyvesini çalar, dalını kırarsa küfretmiş, karşı çıkmış olur Tanrı'ya. Çünkü kendisi için yarattı Tanrı bu kutsal ağacı. Meyvesini ısıran ilk ruh 5000 yılı aşkın bir süre özlem içinde bekledi. Isırışın bedelini bedeniyle ödeyeni. Ağacın tepeye doğru genişlemesini, bunca yüksek olmasını özel bir gerekçeye bağlamıyorsa eğer uyuyor demektir beynin. Dünya işleri peşindeki düşüncelerin Elsa'nın suları gibi etkilemeseydi seni, aldığın keyif Primus'un Dud'a yaptığı etkiyi sende göstermeseydi, bu durum senin bile Tanrı'nın ağaca dokunma yasağının ahlaka uygun olduğunu anlamana yeterdi. Ama aklının taş kestiğini, üstelik karardığını, anlattıklarımın ışığıyla seni körelttiğini gördüğüm için sözlerimi yazılı olmasa bile hacıların sopalarını hurmayla süslemeleri gibi beynine kazıyıp götürmeni istiyorum. Dedim ki, mührün altındaki bal mumu nasıl değiştirmezse üstüne çizileni benim beynimde sizin etkinizde şimdi. Ama onca özlediğim sözleriniz niçin aklımın ermeyeceği yükseklikte uçuyor? Ne denli çaba harcasam o denli benden kaçıyor. Çünkü dedi, hangi okulu izlediğini, öğretisinin benim dediklerimle ne denli bağdaştığını öğrenmesi gerekli. En yüksek, en hızlı gökyüzü ne denli uzaksa dünyadan, sizin yolunuzun da o denli Tanrı yolundan uzak olduğunu da öğrenmeli. Bunun üzerine dedim ki, sizden uzaklaştığımı anımsamıyorum, vicdanımda üzüntü duyumsamıyorum. Gülümseyerek yanıt verdi. Anımsamamakta haklı olabilirsin. Çünkü bugün Lethe'nin suyundan içtin. Duman nasıl ateşi belli ederse bu unutuş da isteğinin başka yere yönelişinin göstergesi. Sözlerim bundan böyle açık seçik olacak ki acemi görüşün kolayca kavrayabilsin. Ve parlaklığı arttıkça adımlarını sürükleyen güneş, bakana göre yer değiştiren meridyenin üstüne gelmişti ki, önünde gittiği kalabalığa yol gösteren birinin beklenmedik yeni bir şey görüp de duraklaması gibi, yedi kadının yedisi de yeşil yaprakların, karadalların, alplerdeki soğuk sulara vuran gölgeleri gibi donuk gölgeli bir yerin sınırında durdu. Önlerinde Fırat'la Dicle vardı sanki. Aynı kaynaktan çıkıyor, sonra ayrılıyorlardı. İstemeye istemeye ayrılan dostlar gibi. Ey insanlığın ışığı, onuru, aynı kaynaktan çıkıp kendinden uzaklaşan bu su hangi akarsu? Soruma yanıt verildi o an. Matilda'ya sor söylesin. Sanki bir suçtan kaçınmak isteyen güzel kadından yanıt geldi. Bunu ve başka şeyleri söylemiştim ona. Sanmam ki Lethe'nin suları silmiş olsun dediklerimi. Beatrice, belki de çoğu kez olduğu gibi daha önemli bir şeye duyduğu ilgi gözlerine dek bulandırmıştır belleğini. Bak, şurada Eone akmakta, oraya götür onu ve bildiğin gibi güçlendir yarı ölü belleğini. Hiç karşı gelmeden başkasının isteğini bu istek açığa vurulunca kendi isteği gibi benimseyen soylu bir ruh gibi davrandı güzel kadın ve beni elimden tutup götürürken Stace'e saygılı bir biçimde sen de onunla gel dedi. Ey okur, anlatmak için yeterli yerim olsaydı eğer içimine doyum olmayan o suyun övgüsünü yapmayı denerdim. Ama bu ikinci kitaba ayrılan yapraklar dolduğu için sanatın dizginleri engelliyor daha ileri gitmemi. Bu kutsal mı kutsal sudan yeni yapraklara bürünmüş taze bir fidan gibi canlanıp da arınmış olarak eski yerime vardığımda çıkmaya hazırdım artık yıldızlara. Dante'nin komedyasının Araf'tan söz edilen ikinci bölümü burada sona erdi.